Ayrım 3. Şairin romanı Murat Anmungan. Sayfa 29. Uyku Hanı. Mendak yolların ağaçlı gölgeli yerlerinden geze geze giderek şehrin doğu yakasındaki uyku hanına vardı. Ayak tabanlarında toprağı duymak hoşuna gidiyor, karayı özlemiş adımları yaşına karşın hayli çevik kalmış bedenini bir kez daha doğruluyor. Anakar içinde yapmayı düşündüğü uzun ve zahmetli yolculuk için ona şimdiden ümit veriyordu. Zaman zaman hızlanıp zaman zaman yavaşlayarak, sanki uzun yol öncesi bedeninin tartımını gözden geçirerek kendini dinliyordu. Çocukken bu şehre ilk geldiğinde ilk gecelediği yerdi orası. Bu şehirde ilk uykusunu orada uyumuş, sonraları çeşitli nedenlerle birkaç kez kaldığı da olmuştu. Birbirinin eşi kare biçiminde küçük kubbeli odaları, etrafı nakışlı duvar nişleri, tahta kapaklarına sade bir uslupla kır ve deniz resimleri çizilmiş gömme dolapları, fazla süse kaçılmamış kemerli kapı ve pencereleri, dışarıdan tonozlara tırmanan gür sarmaşıkları, kokusu odaları sızan bahçe ve avlu çiçekleri, camlara vuran koyu gölgeli büyük ağaçları, bütün gün dallarda duran tembel kuşları ve birbirinden sevimli bahçe kedileri onda derin izler bırakmıştı. Mimarisiyle soylu, gösterişsizliğiyle alçak gönüllü bir hali vardı. Adı gibi kendi uykulu bu hanın. Her zaman temiz, bakımlı, çiçekli sabunlarla yıkanmış, keten örtülerin altında size derin uykular vaat eden, ışığı yumuşak, huzuru hafif, sessiz, sakin bir yerdi. Döndüğünde orada kalmaya, daha yolculuğu sırasında karar vermişti. Hiç unutmuyor, tozlu bir akşamüstüydü ilk geldiklerinde. Çarptıkça yüzlerini iğneleyen rüzgarda benekler halinde toz vardı. Ağızlarını, burunlarını sıkı sıkıya kapatıp sokaklarda güçlükle yürümüş, kalacakları hanı bulmakta zorluk çekmişlerdi. Şehrin dış bahçelerinin başlangıcında doğu surlarına yakın bir yerdir demişti tarif edenler. Geçtikleri sokaklarda pencere çengellerinden kurtulmuş panjurların çarpan sesi, rüzgarda çırpınan tenteler, kum taneyle pürüzlenen rüzgarın ıslığı kalmış kulaklarında. İçine dolan taş gibi ağır bir sıkıntıyla bu şehrin mevsimi hep böyledir sanarak derin bir mutsuzluğa kapılmıştı o gün. Oysa bu şehirde yaşadığı süre içinde bir daha hiç öyle bir akşamüstü olmadı. Bir daha hiç öyle tozlu bir rüzgar görmedi. Ertesi gün dinlenmiş, yıkanmış, arınmış olarak emanet edileceği ustanın ellerine verilmek üzere yolculuk ağabeyi tarafına ilk gün işte bu hana götürülmüştü. Uyku hanı. O gün hanın kapısına vardıklarında akşamın ilk karanlığı çökmek üzereydi. Rüzgar nedense birdenbire dinmiş, hava iyice kapanmıştı. Kapının üzerindeki fener yeni yakılmıştı. İnsanı dalgınlaştıran sarı solgun bir ışık hanın kemerli kapısını ve üzerindeki alınlıkta adının yazılı olduğu teneke levhayı aydınlatıyordu uyku hanı. Işığın havaya yaydığı bu solgun sarı ve hanın uykulu adı birdenbire Bendak'ın içine doğdu, yerde olduğuna dair bir güven uyandırmıştı. O gece sağlam sert tahtalarla çatılmış alçak bir kerevet üzerinde yumuşak bir yatakta uyuduğunu bile hissetmeden rüyası olmayan derin bir uyku çektiğini anımsıyor Bendak. Bu şehrin ondaki ilk imgesi işte bu uyku hanı ve onun kapısının solgun sarı ışığı olmuştu. Sarsılmaz bir sadakatle gözlerinde kalan bu ilk imgelere onun sonradan yazdığı birçok şiirde de rastlandığı söylenir. Bendak'ın kulaklarında zaman zaman ilk ustasının bu konuda söyledikleri, örneğin büyüme yıllarımızda gözlerimizin gördüklerini başka türlü sakladığına, içimizin birçok şeyi bizden farklı hatırladığına ilişkin sözleri yankılanır. 100 yaşını devirdiği şu yaşlılık yıllarında ise onca zaman sonra ölmeye yatmak üzere döndüğü anakarada çıkacağı uzun yolculuğun başlangıcında bu şehri bir kere daha terk etmeden önce yeniden bu handa kalmak, burada uyumak istedi. Döngü kat etmeyi, kat ettiği döngüyü işaretlemeyi hep sevdi. Böyle yaparak sanki aynı ayak izlerine bu kez geri geri basarak başladığı yere dönmüş olacaktı. Yaşamında da yazdıklarında da hep böyle oldu bu. Zamandan yazdı, yazıdan zaman yaptı. Uyku hanının yolunu tuttuğunda da bu düşüncelerin kendisine uyandırdığı ürpertiler ve bu sokakların hatırlattıklarıyla yılların içinde sakladığı nice kayıp anı su yüzüne vuruyor, içini ve yüzünü dalgalandırıyordu. Şehirde onca yeni konaklama yeri açıldığı halde Uyku Hanı sanki bendat düş kırıklığına uğramasın, her şey hatırladığı gibi kalsın diye hiçbir değişikliğe uğramadan öylece beklemiş, aynı alçak gönüllü, içi kapalı, dingin halini koruyup saklamıştı. Zamanla aşınmış ahşap kapılar, panjurlar bile eski biçimlerine uygun olarak yenilenmişlerdi. Orta avludan ilk katın iç balkonlarına tırmanan yeşili gür, arsız sarmaşıklar bile aynıydı sanki. Hanın genel görünüşü insanda gene aynı güven ve huzuru uyandırıyordu. İnsan sanki burada kimse ona ilişmeden sonsuza dek sükunet içinde uyuyabilirdi. Han da boş adı olmadığını söyledi asık suratlı hancı. Oysa eskiden bu büyük han tamamen dolu olmazdı hiç. Zamanın burada değiştirdiği şey de bu olmuştu demek. Büyüyen şehrin konukları buralara kadar taşmıştı. Bendat yaşam boyunca hiçbir konuda ısrarcı biri olmamıştı. Bu yüzden hancının söyledikleri karşısında üstelemeye çalışıp ikinci bir şans denemeyi düşünmedi bile. Ama yüzündeki keder ve hayal kırıklığı hancıyı etkilemiş olmalı ki Bendat'ın fazla bir şey söylemesine gerek kalmadan "Bizim köşe dairelerimiz iç içe iki odalıdır." dedi. Üst katta güneyle doğuyu birleştiren iki odalı dairede bir adam kalıyor. Hasta olduğunu sanıyorum. Çünkü 3 gündür yemeğe bile inmedi. Sürekli uyuyor. Sana bir zararı olacağını sanmıyorum. Eğer daireyi onunla paylaşmayı kabul edersen o adaların birinde kalabilirsin. Daire kapısı tektir ama içeride 2 odayı birbirine bağlayan bir ara kapı daha vardır. İstersen geceleri ara kapıyı kapatabilirsin. Biliyorum, dedi Bendak. Yıllar önce de kalmıştım bu handa. Benim için bir sakıncası yok. Orada kalabilirim. Adamın hasta olması bir anlamda işine gelmişti. Kısa süreliğine de olsa bir han odasını paylaşmak durumunda olduğu kişinin can sıkıcı hikayelerini dinlemek zorunda kalmayacaktı en azından. Adam güney odasında kalıyor, sen doğu odasında kalacaksın. Dairenin giriş kapısı doğu odasına açılır, bu yüzden adam girip çıkarken ister istemez senin odandan geçecek. Önemli değil, dedi Bendak. Zaten 1-2 gün daha kalıp Odragen'de doğru yola çıkacağım. Odragend'in adını söylerken sesine uzun yolu başarmışçasına bir genişlik gelmişti. Konaklama defterine adını yazmalıyım. Biliyorsundur son zamanlarda işlenen cinayetler yüzünden kent polisi işleri sıkı tutuyor, dedi hancı. Birdenbire adının ördüğü duvarın önde hızla yükseldiğini hissetti Bendak. Bu öğle üzeri surlarda konuştuğu keçe işçisi kadının kendisini hemen tanıması alt üst etmişti onu. Bir anda son 50 yılını boşuna harcamış olduğu duygusuna kapılmış, bunun için kime, neye kızması gerektiğini bilememişti. Bu nedenle şimdi hancıya adını doğru söyleyip söylememek konusunda kararsız kalmıştı. Bir yol ağzında olduğunu hissediyordu. Çantasını iç cebinden çıkarıp uzattı. İkinci kimlik belgesinin adhanesinde Shao Norom yazılıydı. Bu kadar tuhaf bir adın sahte olacağını, kimsenin aklına gelmeyeceğini düşündü. Gözlerinin iyi seçmediği belli olan hancı eğri büğrü bir yazıyla bu adı ve diğer bilgileri deftere aktarırken belgenin kullanım tarihinin çoktan geçmiş olduğunu fark etmedi bile. Bendak bunu kimliği verirken son anda fark etmiş ama duruma müdahale etmekte geç kalmıştı. Bu yüzden hancı kimlik bilgilerini deftere geçirirken kaygı içinde beklemişti. Orta avludan geniş basamaklı ahşap merdivenlerle ikinci katın geniş balkonuna çıkılıyordu. O zamanlarda ahşap basamakların gıcırdamamasına dikkat çekerdi Bendag'ın. Anlaşılan sessizlik ve huzur her bakımdan kullanıyordu burada. Odaların kemerli kapıları bu ortak balkona açılıyor, balkonsa bütün iç avluyu çepeçevre kuşatıyordu. Yaz sıcaklarında odanın önüne masa atıp bu balkonda oturmak, yukarıdan iç avluyu ve ortasındaki yakut renkli havuzu seyretmek isteyenler için üstü yayvan yapraklı ince ağaç dallarıyla kaplı sundurma yapılmıştı. Genellikle ağır hareket eden yeşil kanatlı, kırmızı gagalı, boncuk gözlü, sak güvercinlerin zaman zaman kanat çırpmasından başka ses duyulmuyordu ortalıkta. Arada bir de gelen konukları küçümseyici gözlerle süzerek gösterişli biçimde kanat açan kibirli tavus kuşları gezinirdi. Bendik odaya girdiğinde ilkin havadaki ağır kokuyu fark etti. Burnu her zaman iyi koku almış. Üstelik geçen yıllar bu konudaki yeteneğini yıpratamamıştı. Buna karşın bu ağır kokuya neyin neden olabileceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Görünüşe bakılırsa oda düzenli olarak havalandırılıyor gibiydi. Hancı'nın doğu odası dediği girişteki ilk oda aydınlıktı, ferahtı. Sağ duvara yaslanmış olan yatak boştu. Üzerine kimsenin yatmamış olduğu koyu pembe uçuk kahverengi arası bir renkte, ince çubuk çizgileri olan bürümcük dokuma yatak örtüsünün ağzını günlerdir açılmamış görünmesinden belliydi. Yatağın başucundaki ahşap kerevetin üzerinde bir yağ kandili, su testisi ve bakır bir kupadan başka hiçbir şey yoktu. İkinci odanın aralık duran kapısından içeri göz attığında bu odanın ilkine göre daha loş, daha karanlık olduğunu fark etti ve nedense oranın mağara kadar nemli olduğunu düşündü. Odanın güney bahçelerine bakan pencerelerine hemen bitişindeki kalın yapraklı büyük ağaçların koyu gölgeleri vuruyor. Bu durum içerinin ışığını büsbütün yoksullaştırıyordu. Duvarın dibindeki yatakta yüzü duvara doğru dönük yatan biri vardı. Hancı'nın sözünü ettiği hasta adam olmalıydı bu. Bu odada daha da ağırlaşıyordu koku ama bu hastalık kokusu değildi. Daha başka bir şeydi. Daha koyu kıvam, daha tekinsiz bir şey. Bu odada sanki yılların kendisi kokuyordu. Kapının eşiğinde durup içeri seslendi. Yan odaya komşu geldiğini söylemek, durumu açıklamak, yatan adama bilgi vermek istedi. Odada ansızın ortaya çıkıveren bir yabancının hasta yatmakta olan birini ürkütebileceğini düşünerek ilkin alçak sesle seslendi. Adam kımıldamadı bile. Hancı'nın söylediği gibi çok derin uyuyordu. Odaya girdi. Ayaklarının ucuna basarak yatağın başucuna kadar geldi. Adam hareketsiz yatıyor, ağır ağır soluyordu. "Bir şeye ihtiyacınız var mı?" diye seslenme gereği duydu. Gene yanıt alamadı. Belli iyice kendinden geçmiş olmalıydı. Sonra usulca çıktı odadan, gemide bıraktığı eşyalarını almak üzere rıhtımaya. Karaya ilk ayak bastığına vedalaşmasına karşın kadırganın sönmüş hali içine dokundu. Yeniden vedalaşma gereği duydu. Uzun yıllar yoldaşlık ettiği, ömrü azalmış yaşlı bir kediyi okşar gibi okşadı kadırganın tarazlanmış gövdesini. Uyku hanına döndüğünde yan odadaki adamın bıraktığı gibi uyuduğunu gördü. Yalnızca başı yüzünün biraz daha görülmesini sağlayacak biçimde duvardan uzaklaşıp azıcık sağa kaykılmıştı. Aynı biçimde ağır ağır soluk alıyor, sanki uzun bir yolculuğa çıkmış ve kolay kolay dönmeyecekmişçesine uyuyordu. Yüzünde çocukluğu yarım kalmış adamlarda görülen bir yarılma vardı. Yıllarca sızlanmış bir yüz bu dedi Bendik. Dinmemiş bir yüz. Yatağına dönüp uzandı. Pencerede görünen dolunay ona taptaze bir dinginlik duygusu verdi. Gece olmuş da el ayak çekildikten, herkes yattıktan sonra bir aile büyüğüyle gittiği uzak diyarları, aradan geçen yılları, uzak maceraları konuşmaya başlıyormuş gibi hissetti kendini. Sanki döndüğü aile evinde gün boyu süren karşılama gürültüsü dinmiş, hasretler giderilmiş, şimdi baş başa kalıp huzur içindeki bir konuşma yapıyorlardı. Bu dolunay Bendik'in bütün büyükleriydi. Annesi, babası, akrabaları, ustaları yurduydu. Bu 13. dolunay yerkürede bir tek anakarada görülürdü çünkü. Bu nedenle anakarada yerkürenin diğer bölgelerinden farklı olarak 13 dolunaylı yıl takvimi kullanılırdı. Ayrıca buradaki gökyüzünün yerkürenin diğer kara parçalarıyla paylaştığı 4 dolunayı daha vardı ve her yıl yalnızca bir kez anakarada, Odragent'te gökyüzüne il ufaklı 13 dolunay birden olur, her yer gümüş rengi bir gündüz aydınlığıyla ışırdı. Hiç kimsenin uyumadığı o gece doğanların bahtının çok açık olduğuna inanılırdı. Her bir dolunayın ayrı bir adı ve kısmeti vardı. Çocukluğunun ve ilk gençliğinin büyük ateşler yakılan ay şenliklerini özlemle andı Bendik. İstemediği halde gözleri doldu. İçinde 100 yaşının bile büyütemediği bir çocuk böyle zamanlarda varlığını hatırlatırdı. Perdeyi çekmedi. Yattığı yerde dolunayla bakışarak uyumak istedi. Yalnızca buralı olan bu dolunayın gördükleri kendi gözlerine aksın, oradan ruhuna geçsin. O burada yokken olan bitenleri bir büyüğünden dinler gibi ondan öğrensin istedi. Huzur içinde derin bir iç geçirdi uykuya dalmadan önce. Herkesin zaman zaman hissettiği var olmanın mutluluğuydu bu. Sade mutluluğu. Uykuları kısalalı yıllar olmuştu. Kısa da olsa kesiksiz ve rahat bir uyku artık yetiyordu ona. Dolunayla bakışması umduğu kadar uzun sürmedi. Uykuya nasıl geçtiğini anlamadı bile. Gece yarısı yan odadan gelen inleme sesleriyle uyandı. Daldığı derin uykudan çıkması bir yana, nerede olduğunu algılaması bile uzun sürdü. Sesler yan odadan, hasta adamdan geliyordu. Yardıma ihtiyacı olabileceğini düşünerek yerinden fırlayıp başucundaki yağ kandilini kısık alevini harlandırdı. Adamın odasına girdi. Aralık gözlerinden, boş bakışlarından yarı bilinçli bir halde olduğu anlaşılıyordu. Adamın başucundaki kandili yaktı. Çoğalan ışıkta merakla yüzüne baktı. Adam hummaya tutulmuş gibi sayıklıyordu. Rosa Naima. Kendisi için hiçbir şey ifade etmeyen bu sözün ne anlama geldiğini bilmiyor, onda hiçbir çağrışım uyandırmıyordu. Rosa Naima. Bir insan adı, bir kadın adı olamazdı. Bildiği yer, yurt adlarından hiçbirine benzemiyordu. Duyduğu sözden emin olmak için kulağını adamın dudaklarına iyice yaklaştırarak dinledi. Roa Sanayma. Kurumuş dudaklarına iplikse incelikte kirli beyaz çatlaklar belirmişti. Tam olarak açmaya çalıştığı gözlerle bir an Bendak, sanki onu tanıdığı biriymiş gibi gülümseyerek baktı. Hatta özlediği, uzun zamandır görmediği birini görmüş gibi şefkatle tanıdık baktı. Kim bilir kimi düşünerek kimi gördüğünü sanmıştı. Gözlerinde beliren anlam sonra yine boşaldı. Göz bebeklerinin bütün siyahı akıp gitmişçesine gözleri bembeyaz kaldı. Bebekleri eksilmiş, gözlerinin kirli beyazlığında kaybettiği bakışların arar gibi seyirip duran kanlı ince damarlar atıyordu yalnızca. Bendak haline acıdığı adamın alnında boynunda biriken ekşimiş teri sildi. Bir kupa içinde karıştırdığı şekerli suyu adamın ağzını güçlükle açarak içirmeyi başardı. Şuurunu kaybetmiş haldeki adamın kana kana içtiğine bakılırsa gereksinim olan şey tam da Bendak'ın akıl ettiği şekerli suydu. Suyu içirmek için adamın başını kucağına aldığında adamın yüzünün duvara dönük olan diğer yarısına da bir gözün üstünden başlayıp ağzının kenarına dek inen derin bir yara izi olduğunu gördü. Bu iz yüzünü ikiye bölüyor gibiydi. Savaşta alınmış bir yaraya benzeyen bu iz belli ki yalnızca yüzünün değil, yaşamını da ikiye bölmüştü. Yastığın terlememiş serin olan tersini çevirip adamın başını yerleştirdikten sonra üzerini yeniden sıkılayarak örttü. Tam oturduğu yatağın kenarından kalkmak üzereyken birden ayağı bir şeye takıldı. Kalın bir deri parçasına benziyordu. Eğilip baktığında yatağın altına itilmiş deri bir çanta gördü. Yere azalarak düşen kandil ışığında rengi daha koyu gözüküyordu ağzı açılmış duran çantanın. Yeniden yatağın altındaki yerine itmek istedi ama onu durduran şey çantanın tok derisiydi. Nicedir neyse tükendiği söylenen taoma domuzunun derisinden yapılmışa benziyordu. Bu da Bendak'ın özel olarak ilgisini çekmişti. Bendak'ın her zaman nesnelere karşı büyük bir ilgisi olmuştu. Kağıtlara, kumaşlara, derilere. Yazdığı şiire verdiği değer kadar onun yazdığı kağıda da değer vermesi bundandı. Nesnelerin rengi, dokusu, görünüşü onu fazlasıyla büyülerdi. Bu yüzden çantaya elini alıp bakması, içinde neler olduğu merakından değil, çantaya dokunmak, taoma derisine olup olmadığına emin olmak istemesindendi. Bu arada hasta ve sahipsiz olan bu adamın kim olduğuna ilişkin bir şeyler öğrenebilirse belki ona daha iyi yardımcı olabileceğini de hesapladı. Kendi çok yıllar gönüllü bir sürgünde yaşadığı için kimsesiz ve sahipsiz bir yolcu olmanın, bir han köşesine hasta düşmenin ne demek olduğunu iyi bilirdi. Çantayı bulunduğu yerden ses çalıp pencere kenarındaki masaya oturdu. Hayli eski olmalıydı bu çanta. Sahiden de taoma derisindendi. Kapağının tabaklanmamış olan iç yüzünde basılı bir mühür vardı ama okunmuyordu. Ya kazınmıştı ya da tabaklanmadığı için zamanla tarazlanmış, tiftiklenmiş olan yüzeyi sahibin işareti yerine geçen mührü okunmaz etmişti. Uzun yollar ya da kışlar için gayet uygun olan çantanın içinde pek fazla bir şey yoktu. İnsanın boynuna çaprazlama asıp sırtına atacağı cinstendi. Taoma domuzlarının nicedir ortalıklarda olmadığına bakılırsa epey eskiden kalma olmalıydı. Adam bu çantayı eskiciler karşısında bir dükkandan da almış olabilirdi. Çantanın dibinde el dikimi kaba kılıfı içinde uyuklayan iki tarafı keskin bir kama duruyordu. Kamanın bir tarafı öldürücü yaralar açmak için tırtıllıydı. Kamanın yaralamak amaçlı değil öldürmek amaçlı kullanımları içindi bu. Belki de adam bu kamayı uzun yolculuklarda kendini korumak niyetiyle yanına almıştı. Bendak en tehlikeli yolculuklarda bile hiçbir zaman kesici, delici alet taşımamış, başkasının ölümünden hayat kazanmak istememişti. Çantanın içinde buruşmaya başlamış, ne oldukları ve ne işe yaradıklarını anlamadığı bitki yumruları gördü. Kabukları yer yer kararmış, çatlamış, tozlaşmıştı. Merakla eline alıp onları evirdi, çevirdi, bir süre düşündü. Mavi kamas çiçeğinin yenebilir cinsinin yumruları olmalıydı bunlar. Gene de emin olamıyordu. Sonra kor ağaç kabuğu hamurundan yapılma küçük bir karton rulo ibrişimle bağlanmış bir iki parşömen orta kalınlıklı bir sicim yumağı, ne tür bir belge olduğunu anlamadığı katlanmış birkaç kağıt ve ayrı bir gözde ikisi küçük ikisi orta boy olmak üzere 4-5 defter vardı. Küçük olanların biri kumaş kaplıydı ve hayli eski olduğu belliydi. Kumaşın üzerinde yer alan kuş motifi onun için tamamen yabancı bir kuş türüydü. Defterin sayfalarını şöyle bir karıştırdığında içinde küçük şiirler, özlü sözler ve şiir üzerine çeşitli notlar olduğunu gördü. Defterin yalnızca 1/4'ü dolu olup gerisi boş sayfalardı. Bu sararmış sayfalar bu kadar zamandır yazılmadığına bakılırsa özellikle boş bırakılmış, doldurulmamışa benziyordu. Diğer küçük defterde düzgün bir el yazısı ama okunması güç küçük harflerle yarısına kadar doldurulmuştu. Bir tür günlük olmalıydı. Büyük defterin cildi çantanın olduğu gibi tahma derisindendi. İç ve dış yüzeyi özenle tabaklanıp cilalanmış, kapağına yalın soylu bir motif işlenmişti. Bu motif de Bendag'ın gözlerine yabancıydı. Benim buralarda olmadığım zamanlarda türetilmiş yeni bir simge olmalı diye geçirdiği içinden, oysa defterin eskiliği, yıprak sayfaları, zamanın sindiği ağır kokusu bu varsayımını geçersiz kılıyordu. Belki bir yahut bir topluluğun armasıydı. Bunu hakkı olmadığını bildiği halde içindeki şiirleri göz atmaktan kendini alamadı. Bunu yaparken duyduğu mahcubiyetle okumaktan aldığı suçlu zevk birbirine karışıyordu. Yakalanma korkusunu bulandırdığı bir zihinle aralardan rastgele okuduğu ilk birkaç küçük şiir büyüleyiciydi. Atlarında imza yoktu, kime ait olduklarını bilmiyordu. Büyüsüne kapıldığı şiirlerin etkisiyle bir an başını kaldırıp yatağında her şeyden habersiz yatmakta olan o adama hayranlıkla baktı. Bu şiirlerin sahip olmalıydı. Değilse bile bir tür saygıyı ve hayranlığı hak ediyordu. Şiirlerin kime ait oldukları bilinmese de sayfa sonlarında tek numaralarda solda, çift numaralarda sağda yer alan verev çizilmiş, üzeri işli kılıç simgeleri belli ki birinin işareti arması yerine geçiyordu. Bendak için tanıdık şiirler değildi bunlar. Kulağına yabancı gelmeyen, bir ikisinde kime ait olduklarını çıkaramamıştı. Hem ışık kıttı, gözleri tam görmüyordu, hem de acele acele bakıyordu. Telaşlıydı, yakalanmak korkusuyla dikkatini yeterince toparlayamıyordu. Uzaklarda geçirdiği yıllarda belleğindeki şiir dağarcığı iyice zayıflamış olmalıydı. Bir ara adam yattığı yerde doğrulur gibi kesik kesik öksürmeye başlayınca iyice telaşa kapıldı. Hemen kapattı defteri. Kaldığı yeri kaybetti. Oysa hasta adam aynı derin baygınlığı içinde her şeyden habersiz uykusunu sürdürüyordu. Çantanın gözlerine uzun yolculuklar için gerekli olabilecek birkaç ıvır zıvır daha vardı. Adamın kim olduğuna dair hiçbir belge bulamamıştı. Eski bir bilgiyi hatırladı. Derisinin öteden beri çanta yapımında tercih edilmiş bir nedeni de gizli gözler yapılmasına hayli elverişli olan dokusuydu. Daha önce bir deride herhangi bir kabartı kendini çabuk ele verirken, tavama derisinin kendine özgü esnek kalınlığı içindeki gizli gözleri en mahir ellerden bile saklardı. Mutlaka bu eski çantanın da gizli gözleri olmalıydı. Nitekim Bendak gözlerini kapatıp elini çantanın çeşitli yerlerinde gezdirmeye başladığında ilkin iki tane kandırıcı göz buldu. Kandırıcı gözler arayanı bulduğuna dair ikna edip caydırmak için dikilmiş yalancı gözlerdi. Hatta daha inandırıcı olsun diye oraya az miktarda gümüş lira saklanır. Böylelikle izinsiz ellerin bulduğuyla yetinip çantayı daha fazla kurcalamamasını sağlanmaya çalıştırdı. Eğer bunlara kanmayıp ve yılmayıp devam edilirse sonunda gerçek gizli göze ulaşılırdı. Nitekim Bendak sonunda elinin altında dokularının mıknatısı tutulmuş gibi titrediğini hissetti. Kağıtlar nedeniyle gizli gözü keşfetti. Burada gerçekten de çeşitli kağıtlar vardı ve bunların çoğu başka adlar ve bölgeler taşıyan kimlik belgeleriydi. Görünüşe bakılırsa 9 ayrı kemik taşıyordu adam. Kağıtların dokusundaki eprimeye ve sarartılara bakılacak olursa yılları yaşamış kağıtlardı bunlar. Kimliklerin hepsi de gerçek mühürler taşıyordu. Son derece inandırıcıydılar ve geçerlilik tarihleri özenle yenilenmişti. Ben de ürperdi. Yatağında hasta yatmakta olan bu adam tekin biri değildi belli. Kendine geldiğinde Ben Duck'ın çantasını karıştırmış olduğunu anlamamasını ümit etti. Tekrar kalkıp ona bakması gerekebilir düşüncesiyle adamın kandilini söndürmeyip alevini kısarak başucuna bıraktı. Aklında kaldığı kadarıyla her şeyi eski haline getirip adamın odasından çıkıp yatağına döndü. Tam odadan çıkarken hasta adam ardından seslenir gibi yüksek sesle sayıkladı. Rua sanayma. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 38.